Ayrım 8.
Aynı şekilde sen de gün boyu gecenin gelmesini, hastalardan birinin piyano çalmasını beklememelisin. Çünkü yakında bu da sona erecek. Benim dünyamla senin dünyan sona ermek üzere. Ayağa kalktı, delikanlının yüzüne dokundu sevecenlikle ve yemekhaneye doğru yürüdü. Kapıyı açtığında alışılmadık bir sahneyle karşılaştı. Masalar, sandalyeler duvar diplerine itilmiş, ortada büyük bir boş alan oluşturulmuştu. Kardeşlik çemberinin üyeleri o boş alanda yerlere oturmuş, takım elbiseli, gravatlı bir adamın konuşmasını dinliyorlardı. Böylece Nasruddin'i, Sufi geleneğinin en büyük üstadını davet ettiler, diyordu adam. Kapı açıldığında oradaki herkes dönüp Veronika'ya baktı. Takım elbiseli adam da ona döndü. Oturunuz, dedi. Kız yere ilk karşılaştıklarında kendisine korkunç saldırgan davranan Maria adlı ak saçlı kadının yanına oturdu. Maria ona dostça gülümseyince çok şaşırdı. Takım elbiseli adam konuşmasını sürdürdü. Nasruddin, öğleden sonra saat 2'de konferansına başlayacağını duyurmuştu. Pek başarılı bir gösteri olacağı benziyordu. 1000 kişilik salonda tüm yerler satılmış, dışarıda kalan 700'ü aşkın kişi konuşmayı kapalı devre televizyonda izlemeyi göze almıştı. Saat tam 2'de Nasruddin'in müritlerinden biri sahneye çıkarak üstadın elinde olmayan nedenlerle gecikeceğini bildirdi. Topluluktan bazıları öfkeyle kalkıp paralarını geri isteyerek salonu terk ettiler. Gene de konferans salonunun içinde ve dışında bekleyen pek çok kişi kaldı. Saat 4'ü bulduğunda Sufi Üstad hala görünürde yoktu. İnsanlar yavaş yavaş salonu terk etmeye, çıkarken gişeden paralarını geri alarak evlerinin yolunu tutmaya koyuldular. Saat 6'yı gösterdiğinde başlangıçtaki 1700 küsür seyirciden geriye kala kala 100 kişi kadar kalmıştı. Derken Nasruddin geldi. Zil zurna sarhoş görünüyordu. En ön sırada oturan çok güzel bir genç kadınla flörte koyuldu. Salonda bulunanlar son derece şaşırmış ve öfkelenmişlerdi. Kendilerini tam 4 saat beklettikten sonra bir de böyle davranmaya nasıl cüret ediyordu bu adam? Homurtular yükseldi ama Sufi Üstad onları aldırmadı bile. Genç kadına yüksek sesle ne kadar seksi olduğunu açıkladıktan sonra birlikte Fransa'ya gitmeyi önerdi. Amma da hocaymış diye düşündü Veronika. Neyse ki kendisi hiç böyle şeylere kapılmamıştı. Nasruddin protesto eden seyircilere ağzına geleni söyledikten sonra ayağa kalkmaya çalıştı ama paldır küldür yere yuvarlandı. Seyirciler tiksinti içinde salonu terk etmeye koyuldular. Bunun şarlatanlıktan başka bir şey olmadığını, bu aşağılık gösteriyi basına yansıtacaklarını dile getirdiler. Geriye kala kala 9 kişi kalmıştı. Öfkeli grupların sonuncusu da salondan ayrılınca Nasruddin yerden kalktı. Tamamen ayıktı. Gözleri parlıyordu. Son derece onurlu ve bilgece bir görüntüsü vardı. "Beni dinleyecek olanlar sizlersiniz," dedi. "Tinsel yolculuğun en zor 2 sınavını başarıyla geçtiniz. Gereken anı bekleyecek sabra ve karşılaştıklarınızdan hayal kırıklığına uğramayacak cesarete sahipsiniz. Sizleri öğrenci olarak kabul edebilirim." Ve Nasruddin kimi sufi yöntemlerini onlarla paylaştı. Adam cebinden tuhaf bir flüt çıkardı. "Şimdi kısa bir ara verelim, sonra meditasyona başlarız." Topluluk üyeleri ayağa kalktılar. Veronika ne yapacağını bilemedi. "Sen de kalk," dedi Mari, onu elinden tutarak. 5 dakika ara verildi. "Ben gideyim, kimseyi rahatsız etmek istemem." Mari onu bir köşeye çekti. "Hiçbir şey öğrenemedin mi daha? Ölüm kapındayken bile. 2'de 1 onu rahatsız edeceğim, bunun canını sıkacağım diye düşünmesene. İnsanların hoşuna gitmiyorsa şikayette bulunabilirler. Şikayet edecek cesaretleri yoksa bu onların sorunu. O gün sizin yanınıza geldiğimde hayatımda hiç cesaret edemediğim bir şey yaptım. Sonra da delinin biri bir espri yaptı diye geri çekildin. Neden ısrarlı davranmadın? Kaybedecek neyin vardı? Onurum. Beni istemeyenlerin arasında duramazdım." "Onur da neymiş? Herkesin seni iyi, terbiyeli, insan sevgisiyle dolu sanması isteği yalnızca. Doğaya karşı saygı duy biraz. Hayvanlar üzerine yapılmış birkaç film izle de nasıl bir yaşam savaşı veriyorlar gör. O tokadı patlattığın zaman hepimiz sana candan hak verdik. Veronica'nın yaşam savaşı vermekle harcayacak vakti yoktu. Bu yüzden konuyu değiştirdi. Takım elbiseli adamın kim olduğunu sordu. Marie güldü. İlerleme kaydettim bile dedi. Ayıp kaçacak mı, kaçmayacak mı diye düşünmeden bir soru sordun işte. Kendisi bir sufi hoca. Sufi ne demek? Yün. Veronica anlamadı. Yün mü? Sufilik bir derviş geleneğidir. Sufi hocalar hiçbir zaman ne kadar bilge olduklarını gösterme çabasına girmezler. Müritleri ise döne döne yaptıkları bir dans sayesinde transa girerler. Bunun amacı nedir? Pek emin değilim ama grubumuz yasaklanmış her türlü yaşantıyı araştırma kararı aldı. Yaşamın boyunca hükümetimiz yaşamın tinsel anlamını araştırmanın, insanlara gerçek sorunlarını unutturmak amacını taşıdığını öğretti bizlere. Oysa sence yaşamı kavramaya çalışmak gerçek bir sorun değil midir? Öyleydi herhalde. Gerçi Veronica gerçek sözcüğünün ne anlama geldiğinden artık pek emin değildi. Takım elbiseli adam, Marie'nin dediğine göre Sufi Hoca, onlara daire biçiminde oturmalarını söyledi. Bir vazonun içindeki çiçekleri biri hariç boşalttı. Geriye bir tek kırmızı gül kaldı. Bunu da dairenin ortasına koydu. Görüyor musun ne ilerlemeler kaydetmişiz dedi Veronica. Delinin biri kışında çiçek yetiştirilebileceğine karar vermiş. Böylece günümüzde Avrupa'nın her yanında yıl boyu gül bulabiliyoruz. Senin sufi üstadın tüm bilgeliğine karşın bunu başarabilir miydi? Marie onun sözlerinin gerisindeki düşünceyi anlamıştı. Eleştirilerini sonraya sakla dedi. Elimden geleni yaparım. Gerçi elimde yalnızca şimdiki zaman var ama hem de epeyce kısa bir zaman. Kimsede daha fazlası yok. Şimdiki zaman ise her zaman kısadır. Tabii bazı insanlar bir sürü şeyler biriktirdikleri bir geçmişleri ve daha bir sürü şey daha biriktirebilecekleri bir gelecekleri olduğuna inanırlar. O başka. Şimdiki zaman dedim de aklıma geldi. Çok mastürbasyon yapar mısın? Veronica yatıştırıcı ilaçların hala etkisi altında olmasına karşın, bilette işittiği ilk sözleri anında hatırladı. Buraya ilk getirdiklerinde her tarafıma solunum makinesinin tüpleri takılıyken, birinin bana mastürbasyon isteyip istemediğimi sorduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ne demek oluyor bu? Sizler vaktinizi neden bu tür şeyler düşünmekle harcıyorsunuz? Dışarıda da aynıdır. Bizler burada bunu saklamak zorunda değiliz, o kadar. O soruyu sen mi sormuştun bana? Hayır, ama zevk söz konusu olduğunda ne kadar ileri gidebileceğini öğrenmen gerek bana kalırsa. Bir dahaki sefere biraz sabır gösterirsen yanındaki erkeğin sınırlarına uyacağına onu da daha ileri götürebilirsin. Önünde yaşayacak iki günün kalmışsa bile bence ne kadar ileri gidebileceğini bilmeden bu yaşama veda etmemelisin. Yanımdaki erkek şu şizofrense ne âlâ. Şu anda gidip ona piyano çalmamı bekliyor zaten. Gerçekten de yakışıklı bir çocuk. Takım elbiseli adam sessizlik çağrısında bulunarak bu konuşmayı kesti. Herkese dikkatlerini gül üstünde yoğunlaştırmalarını, kafalarını boşaltmalarını söyledi. Düşünceler kafanıza üşüşmeyi sürdürecektir. Ama onları bir kenara itmeye çalışın. İki seçeneğiniz var. Ya zihninizi denetleyeceksiniz ya da zihninizin sizi denetlemesine izin vereceksiniz. İkincisine alışkınsınız zaten. Korkular, nevrozlar, güvensizlikler içinde savrulup gidiyorsunuz. Çünkü hepimizin kendi kendini yok etme eğilimi var. Delilikle kontrol kaybını birbirine karıştırmayın. Unutmayın ki Sufi geleneğinde Üstad Nasruddin'e herkes deli der. Zaten bu yüzden herkes onu deli sandığı için o da her istediğini söylemekte, her istediğini yapmakta özgürdür. Orta çağlarda saray palyaçoları da aynı durumdaydı. Vezirlerin kafalarını kaybetmek korkusuyla dile getiremedikleri pek çok konuda yorum yapabilirlerdi. Sizler de aynı şeyi yapabilmelisiniz. Deliliği elden bırakmadan normal insanlar gibi davranın. Farklı olmak riskini göze alın. Ama bunu fazla dikkat çekmeden başarmaya bakın. Gözünüzü şu çiçekten ayırmayın. Gerçek benin ortaya çıkmasına izin verin. Veronica sordu. Gerçek ben nedir? Belki oradaki herkes bunu biliyordu. Ama ne önemi vardı? Başkalarını kızdırmaktan korkmamayı öğrenmek zorundaydı. Adam sözünün kesilmesine şaşırmış gibiydi ama sorunun yanıtını verdi. İçindeki sen, başkalarının biçimlendirmediği sen. Veronica olaya katılmaya karar verdi. Kim olduğunu keşfetmek amacıyla elinden geldiğince yoğunlaştırdı dikkatini. Bilete geldiğinden beri eskiden hiç duymadığı yoğunlukta duygular yaşamıştı. Nefret, sevgi, korku, merak, yaşama isteği. Belki de Mary haklıydı. Orgazmın ne olduğunu bilebiliyor muydu acaba? Yoksa şimdiye dek yalnızca erkeklerin onu götürmek istedikleri yere kadar gidip kalmış mıydı? Adam flüt çalmaya başladı. Yavaş yavaş müzik ruhunu yatıştırdı. Tüm dikkatini gül üstünde yoğunlaştırmayı başardı. Belki de aldığı yatıştırıcıların etkisiydi bu. Ama gerçek şu ki, Doktor Igor'un odasından çıktığından beri kendini çok iyi hissediyordu. Yakında öleceğini biliyordu. Korkmanın ne gereği vardı? Bir işe yaramazdı ki bu, ölümcül kalp krizini engelleyecek değildi korku. En iyisi elinde kalan günleri, saatleri keyifle geçirmek, şimdiye dek hiç yapmadığı şeyleri yapmaktı. Müzik yumuşacıktı. Yemekhanenin loş ışığı ile birlikte neredeyse dinsel bir hava yaratıyordu. Din. Ruhunun derinliklerine inip eski inançlarından geriye ne kaldıysa bulmaya çalışsa fena mı olurdu? Oysa müzik onu başka yerlere götürüyordu. Kafanı boşalt, herhangi bir şeyi düşünme, yalnızca ol. Veronica kendini bıraktı. Gözünü güle dikti. Kim olduğunu gördü. Gördüğü hoşuna gitti. Çok aceleci davrandığı için pişmanlık hissetti yalnızca. Meditasyon sona erdi. Sufi hoca gitti. Mary de kardeşlik çemberinin bazı üyeleriyle konuşmayı sürdürmek üzere yemekhanede kaldı. Ama Veronica yorgun olduğunu söyleyerek hemen oradan ayrıldı. Ne de olsa o sabah verdikleri yatıştırıcı bir katırı bayıltacak kadar güçlüydü. Gene de bu kadar süre uyanık kalmayı becerebilmişti. Gençlik budur işte. Kendi sınırlarını çizer, beden dayanabilecek mi hiç aldırmaz. Gerçi beden de dayanıklıdır o yaşlarda. Mary yorgun değildi. O sabah geç saate kadar uyumuş, sonra da Ljubljana'da yürüyüşe çıkmıştı. Doktor Igor, kardeşlik çemberi üyelerinin her gün hastane dışına çıkmalarını şart koşuyordu. Bir sinemaya gitmiş, evlilik çatışmaları üstüne kurulu son derece sıkıcı bir film seyrederken oturduğu yerde yeniden uyuyakalmıştı. Başka konu yok muydu yani? Hep aynı hikayeleri tekrarlamanın ne anlamı vardı? Koca ile sevgilisi, koca ile karısı ve hasta çocukları, koca ile karısı, sevgilisi ve hasta çocuk. Dünyada konuşulacak çok daha önemli şeyler vardı mutlaka. Yemekhanedeki konuşmalar uzun sürmedi. Meditasyon seansı üyeleri iyice rahatlayıp gevşetmişti. Herkes koğuşuna geri dönmeye hazırdı. Mary'den başka. O bahçeye çıkmayı yeğledi. Bahçeye giderken salondan geçti ve genç kadının henüz yatağına ulaşmadığını gördü. Piyanonun başına oturmuş, şizofren Eduard için bir şeyler çalıyordu. Allah bilir delikanlı bunca zaman beklemişti onu. Deliler çocuklar gibidir. İstedikleri yapılmadıkça yerlerinden kıpırdamazlar. Hava buz gibi soğuktu. Mary içeri girip sırtına bir manto aldıktan sonra yeniden dışarı çıktı. Orada herkesten uzakta bir sigara yaktı. Ağır ağır hiçbir suçluluk duymadan sigarasını tüttürürken genç kadını, işittiği piyano müziğini, biletin duvarları dışındaki herkes için dayanılmaz ölçüde zorlaşan yaşamı düşündü. Mary'e sorarsanız bu zorluğun kaynağı karmaşa, kaos, anarşi falan değil, aşırıya kaçan düzenlilikti. Topluma durmadan yeni kurallar şırıngalanıyor, kurallara karşıt yasalar çıkarılıyor, yasalara karşıt yeni kurallar getiriliyordu. Herkesin yaşamını baskı altına alan görünmez düzenlemelerin bir adım bile dışına çıkmaya korkuyordu halk. Mary bu konuda derin bilgi sahibiydi. Hastalığı yüzünden bilete getirilmeden önce yaşamının 40 yılını avukat olarak çalışmakla geçirmişti. Adalete olan masum güvenini kariyerinin ta başında yitirmişti. Yasaların sorunları çözmek için değil, çelişkileri mümkün olduğunca uzatmak için yapıldığını çabuk kavramıştı. Ne acıdır ki Allah, Yehova, Tanrı ona ne ad verdiğiniz önemli değil. Günümüzde yaşamıyordu. Çünkü yaşıyor olsaydı bizler hala cennette olurduk. O ise ön kararlar, son kararlar, yargıtay, danıştay, içtihat, müdafaa, temyiz, tahsih, karar derken gırtlağına kadar hukukla boğuşuyor olurdu. Adem ile Havva'yı cennetten kovuşuna haklı göstermek için. Ne de olsa yasalarda yazılı olmayan keyfi bir kuralı çiğnemişti onlar. İyi ile kötüyü ayırt eden bilgi ağacının meyvesini yemeyeceksin. Peki bu meyvenin tadılmasını istemiyordu da neden söz konusu ağacı cennetin duvarları dışında bırakacağına tam ortasına dikmişti? Mary bir avukat olarak o çifti savunacak olsa hiç kuşkusuz Tanrı'yı idari ihmalle suçlardı. Çünkü ağacı yanlış yere diktiği yetmiyormuş gibi çevresine uyarı levhaları ve bariyerler koymamış, en ilkel güvenlik önlemleri bile almamış, böylece herkesi tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştı. Mary, Tanrı'yı suça kışkırtmakla da suçlayabilirdi. Çünkü ağacın nerede olduğunu Adem ile Havva'ya göstermişti. Bu konuda bir şey söylememiş olsaydı, bu dünyada insanlar kuşaklar boyu mutluluk içinde yaşayacaklar, yasak meyveye el uzatmak kimsenin aklına gelmeyecekti. Benzer ağaçlarla dolu bir ormanda bulunduğunda kimse onun özel değerini bilmeyecekti. Oysa Tanrı çok farklı bir yol izlemiş, keyfi bir kural koymuş, sonra insanoğlunu bu kuralı çiğnemeye ikna edecek bir yol bulmuştu. Sırf ceza kavramını icat edebilmek için. Adem ile Havva'nın kusursuz bir yaşamdan sıkılacaklarını çok iyi biliyordu. Er geç onun sabrını denemeye kalkacaklardı. Resmen tuzak kurmuştu. Belki kendisi de, yani her şeye kadir Tanrı, her şeyin kusursuzca sürüp gitmesinden sıkılmıştı. Eğer Havva yasak meyveyi tatmasaydı, son birkaç milyar yıl boyunca ilginç hiçbir olay meydana gelmeyecekti. Yasaya karşı geldiklerinde Tanrı, her şeye kadir yargıç, sanki saklanabilecekleri her yeri bilmiyormuş gibi onları aramak için bir numara da yapıyor. Bu oyunu pek eğlenceli bulan melekler, İblis, Tanrı katını terk ettiğinden beri yaşamları bayağı çekilmezleşmiş olmalı, seyrede dursunlar. Tanrı bahçede dolaşmaya başlıyor. İncil'in bu bölümünün gerilim filmi olarak çok başarılı olacağını düşünmüştü hep. Tanrı'nın ayak sesleri, korkulu bakışlarla birbirine bakan çift, tam saklandıkları yerin önünde duraklayan ayak sesleri. "Neredesin?" diye soruyor Tanrı. Adem yanıt veriyor. "Bahçede ayak seslerini işittim, korktum. Çünkü çıplaktım, onun için saklandım." Bu sözleri söylediği anda suç işlediğini itiraf ettiğinin farkında bile değil. Böylece son derece basit bir numarayla, yani Adem'in nerede olduğunu, neden saklandığını bilmezlikten gelerek Tanrı istediğini elde etmiş oluyor. Gene de olayı dikkatle izleyen meleklerin içinde herhangi bir kuşku kalmasın diye daha da ileri gidiyor. Çıplak olduğunu kim söyledi sana? Bu sorunun bir tek yanıtı olduğunu elbette çok iyi biliyor Tanrı. İyi ile kötüyü ayırt eden ağacın meyvesinden yedim. Bu soru sayesinde Tanrı meleklerine kendisinin adil bir Tanrı olduğunu ve bu çifti sağlam kanıtlara dayanarak lanetlediğini göstermiş oluyor. Konu kapanmıştır. Ondan sonra artık suç kadının mıydı, af dileseler bir işe yarar mıydı falan önemsiz. O günden sonra dünyada ya da cennette kimse sözünden çıkmasın diye Tanrı bu iki kişiyi harcamak durumundaydı ve harcadı. Onları cennetten kovdu. Suçlarının bedelini çocukları da ödedi. Günümüzde de çocuklar ana babalarının suçlarının bedelini ödemeye devam ediyorlar. Ve böylece hukuk sistemi kurulmuş oldu. Yasalar var. Bu yasalar ne kadar mantıksız ya da saçma olurlarsa olsunlar, uyulmaz ise yargılama var. Deneyimli olan kazanır, şaşkın olan kaybeder. En sonunda da ceza. Sonuçta insanoğlu bütünüyle hem de temyiz hakkına sahip olmaksızın mahkum olduğuna göre, insanlar da kendilerine göre bir savunma mekanizması yaratmışlar, Tanrı ileride keyfine göre başka güç gösterilerine kalkışır kaygısıyla. Ancak bin yıllar o kadar çok, o kadar karmaşık yasalar yaratmış ki, insanoğlu biraz fazla ileri gittiğinin farkına varmadan adalet mekanizması İçinden çıkılmaz bir yumak, birbirinin karşıtı metinlerden oluşan kimsenin çözemediği bir düğüm olup çıkmış. Öyle ki, Tanrı insafa gelip dünyayı kurtarması için oğlunu gönderdiğinde ne olmuş? Kendi icat ettiği adaletin pençelerinden kendisi bile kurtulamamış. Yasalar düğümü öyle bir karmaşa yaratmış ki, kutsal oğul çarmıha gerilip kurda kuşa yem olmuş. Öyle kolay ve basit bir duruşma da yapılamamış. Oradan oraya sürüklenmiş. Ananias'tan Kapyas'a, rahiplerden Platyus'a, Pontius Pilatus. Roma hukukundaki yasaların yetersiz olduğunu açıklayınca sıra Herodes'e gelmiş. O da Yahudi yasalarının ölüm cezasını öngörmediğini ileri sürerek topu yeniden Pilatus'a atmış. O da paçasını kurtarmak için halka bir ara yaptırım önerisi sunmuş. Oğlu iyice sopalattıktan sonra yaralı yaralı halka sergilemiş. Ama bu da bir işe yaramamış. Günümüz savcılarının pek çoğu gibi Pilatus da mahkumun bedelinden kurtulmak isteyerek İsa'yı Barrabas ile değiş tokuş etmeyi önermiş. Artık adaletin kesin sonuç bekleyen bir gösteriye dönüştüğünün farkındaymış elbet. Kesin sonuç mahkumun ölümü. Sonuçta Pilatus yasalarda yeri olan başka bir şeye başvurmuş. Yargılananın değil de yargıcının kuşku unsurunu kullanma hakkı. Ellerini yıkamış. Bu da demek oluyor ki ben hangi tarafın haklı olduğundan emin değilim. Roma hukukunu koruyarak yerel yargıçlarla arayı bozmamak, hatta kararın sorumluluğunu halka yüklemek amacıyla yapılmış bir numara bu da. Bakarsın verilen karar bir takım sorunlar yaratır da, imparatorluğun başkentinden oralarda neler olup bittiğini araştırmak için bir müfettiş falan gönderirler diye. Adalet, hukuk. Her ikisi de masumları korumak açısından çok gerekli olmakla birlikte, her zaman herkesi hoşnut edecek biçimde işlemezler. Mary, bütün o kargaşadan uzak olduğu için mutluydu. Ama o gece piyanoyu dinlerken, biletin kendisi için en iyi yer olduğundan pek emin değildi. Burayı kesin olarak terk etmeye karar versem bile, hukuk mesleğine geri dönecek değilim. Kendilerini normal ve önemli sayan, aslında hayattaki tek işlevleri, herkesin işini zorlaştırmak olan delilerle vakit harcamayacağım artık. Şehir tiyatrosunun kapısında meyve satarım daha iyi. Hukukun yararsız çılgınlığına yeterince katkıda bulundum. Bilette sigara içmenize izin vardı ama bitirdiğinizde çimlerin üstünde söndürmeye izin yoktu. Büyük bir keyifle yasak olanı yaptı. Çünkü orada bulunmanın en büyük avantajı kurallara uymamak rahatlığı, uymadığınız belirlense bile çok büyük cezalara çarptırılmayacağınız bilinciydi. Çıkış kapısına doğru gitti. Nöbetçi, yasalara göre kapıda her zaman bir nöbetçi bulunması gerekiyordu. Onu selamlayarak kapıyı açtı. "Yo, çıkmayacağım," dedi kadın. Nöbetçi, "Ne güzel piyano çalıyorlar," dedi. "Hemen her gece dinliyorum." "Fazla uzun sürmeyecek," dedi kadın ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak için hızla uzaklaştı.